Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Teşekkür ederiz. Efendim biz bugün İş Bankası'nı konuşalım istiyoruz. Gündemden bir konu seçtik. İş Bankası derken biraz geçmişine gideceğiz. Hatta bir hayli geçmişe, Kurtuluş Savaşı yıllarına. Sonra bugüne geleceğiz. Açılan davalar var. Hukukçu gözüyle onlara da bakmanızı isteyeceğim. Bir kere İş Bankası'nın kurulduğu döneme bir bakalım. Yıl itibariyle Türkiye'de o dönemde bankacılık hizmetleri nasıldı? İş Bankası hangi şartlar altında kurulma ihtiyacı duyuldu? Sonra kaynağın nereden geldiğini konuşacağız.
Şimdi bankacılık faaliyetleri biliyorsunuz çok eski. Avrupa'da 14. asırda başlamış. Fakat şart dünyası da bankacılık faaliyetlerine uzak değildir. Öteden beri şart dünyasında bankacılık işleri yapan sarraflar vardı. Bu sarraflar, hatta banko da onların şeysidir. Onlar bir dükkanda otururlar, önlerinde böyle bir tahta sıra. Bu tahta sıra üzerinde para alır verirlerdi. Para böyle açıkta olduğu için banko, bu bankaların şekli bile eski Arap sarraflarından geliyor. Zaten Arapçada da masraf banka demektir. Bankacılık faaliyetleri modern olarak Avrupa'da biliyorsun son asırda inkişaf etti. Osmanlı Devleti'nde de bankalar vardı. Şimdi çok kişi yadırgayacak, bankacılık deyince herkesin aklına faiz geliyor. Faiz İslamiyet'te haram kılınmış bir şey. Fakat bankaların yaptığı tek iş bu değil. Bankalar 15 kalem iş yapıyorsa bunların sadece bir tanesi faizle borç verip faizle para mevduata faiz vermektir. Bunun dışında bankalar para saklarlar, kefil olurlar, rehin yaparlar, kiralık kasaları vardır, para aktarılmasında, dövizlerin değiştirilmesinde pek iştirakleri vardır, ticarete girerler. Bankalar geniş bir faaliyet sahasında çalışırlar. Osmanlı Devleti'nde de bankalar var. Bankalar İslam hukukuna göre çalışıyor. Nasıl ki muamele satışı denilen bir satış var. Burada faiz yok. Fakat iki satış bir arada yapılıyor. Hem borç para veriliyor. Onun yanında da küçük bir mal pahalı bir fiyatla satılıyor. İşte bu iki akit bir arada oluyor. Dolayısıyla banka verdiği parayı fazla olarak elde ediyor. Birisi verdiği borcu geri alıyor. Diğeri sattığı bir kalemi, bir kitabı yüksek fiyatta sattığı için onun parasını geri alıyor. Bu şekilde yapılıyor. Bu İslam hukukuna uygun bir...
Bedelinin üzerinde bir fiyatla.
Bedelin üzerinde tabii. Mesela bir kalem 10 kuruşsa diyelim ki devletin tespit ettiği miktar ne kadar? %5. 5 liraya satıyor mesela. 100 lira borç alıyorsunuz. Bir kalemi de... Peki bu mümkün mü? Evet. Bir İslamiyet'te kar haddi yoktur. Herkes malını aldatmamak kaydıyla karşı tarafı istediği fiyata satabilir. Neden pahalı satıyorsun? Benim malım değil mi kardeşim? İster al, ister alma. Kandırmamak kaydıyla, ama kandırırsa bu yasaktır. Ama kandırmadan malını dilediği fiyata...
Malı ederinden fazla göstermeyecek. Sadece...
Bunu 10 lira verdiler, vermedim. Halbuki yalan. Veya ben bunu 9 liraya aldım abi. Ablacığım sana 10 liraya satıyorum. Yalan halbuki. Bunu yaparsa bu akit bozulur. Bu aldatma. Ama 10 kuruşluk malı ben 10 liraya satıyorum. Var mı bir diyeceğin? Alma. Bu şekilde davranılırsa bu satış geçerlidir.
Karşı taraf net şekilde bilecek ve karar verecek.
Evet, o karar verecek. Akisa. Bankalar bu şekilde çalışıyor. Yani İslam hukukuna uygun olarak çalışıyor. Adı banka ama buna da faiz deniyor. Ama bu şimdiki faizden farklıdır. Bu kar fazlalığa faiz. Faiz zaten Arapça fazlalık demektir. Kur'an-ı Kerim'de riba diye geçer. Osmanlılar riba ile aynı olmadığını belirtmek için buna faiz demişlerdir. Şimdi biz faiz deyince haram olanı kastediyoruz. Ama aslında Osmanlı'daki faiz haram olmayan faizdir. Yani satış bedelinin karşılığıdır. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi Osmanlı Bankası pek çok bankadan en ehemmiyetlisi. Bu Osmanlı adına bakıp da Osmanlı ile alakası olduğunu zannetmeyin. Bu ecnebi bir bankadır. Osmanlı hissedarları da var. Ama çok güçlü bir banka. Bu Avrupa Osmanlı sermayesinin mümessilidir. Para basma imtiyazı var. Para basma imtiyazını bunlar da. Yani bir nevi Merkez Bankası vazifesi yapıyor. Tabii o zamanlar Merkez Bankası şimdiki mantaliteden biraz daha uzak çalışıyor ama şimdi biliyorsunuz ekonomiyi nazım rolü vardır Merkez Bankası'nın ve muhtardır, özerktir, otonomdur. O zamanlar daha ziyade para basma ve para politikasını takip etmekten ibaretti. Şimdi Osmanlı Bankası'nın böyle bir ağırlığı var Osmanlı Devleti'nde. Bunun mukabilinde Ankara'da 1924 yılında İş Bankası kuruluyor. Şimdi İş Bankası enteresan bir bankadır. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi ve hissedarı idi o zaten bankanın. Bankanın kuruluşunda en mühim sermayeyi Gazi vermiştir. Ve yakın çevresinin bir kısmı para vererek, büyük bir kısmı para vermeden bu bankaya ortak olmuştur.
Peki neden bir banka kurulma ihtiyacı hissedildi ve bu bankanın sermayesi nereden elde edildi? Kurtuluş Savaşı evet. Döneminden bahsediyoruz.
Biraz evvel söylediğim gibi Osmanlı Bankası Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı İmparatorluğu'nu, Osmanlı sistemini sembolize ediyordu. Ve Osmanlı Bankası sermayeyi kontrol ettiği için Ankara Hareketi'nin için bir tehdit teşkil ediyordu. Bu Osmanlı Bankası'nda gerek Avrupa'nın gerekse Osmanlı Devleti'nde Mustafa Kemal Paşa'nın aleyhtarı olan eski iddiaçıların ve eski rejim adamlarının da rolü vardı. Bunların rolünü bertaraf etmek, Ankara'nın önünü açmak artık İstanbul'u ve dolayısıyla Osmanlı Bankası'nı Ankara Hareketi için bir tehlike olmaktan çıkartmak icap ediyordu. Mustafa Kemal İş Bankası'nı kurarak bir kere büyük ölçüde Osmanlı Bankası'nın kozunu elinden aldı. Yani aslında sermayenin gücü İstanbul'dan Ankara'ya intikal ediyordu. Tabii bunun tamamen emperyalistlere karşı olduğunu düşünmek de yersizdir. Neticede bir devlet kurduğunuz zaman siz global sermayeyi yok sayamazsınız. Ama bu bir nevi global sermaye ile yapılmış zımni, örtülü bir anlaşmaydı. Artık Ankara.
Yani aslında biz global dünyaya ve global sermayeye eğer bir bankayla çalışmak istiyorsan bu ülkede İş Bankası var, onunla çalış.
Tamam, yine İş Bankası'nda rolleri var. Nitekim zaten birazdan belki onun hissedarlarına bakınca anlayacağız. Ama artık bu Ankara'da ve benim kontrolümde. Böylece artık İstanbul ve hatta sonradan Gazi Osmanlı Bankası'nın çalışanları bir vesileyle de bertaraf etmiştir. Mesela Cavit Bey, İttihat ve Terakki'nin Maliye Bakanı Cavit Bey ki Avrupa nezdinde de çok tanınan bir iktisatçıydı. Gazi mesela onu da İzmir suikastı vesilesiyle idam ettirmiştir ki suikaste bir alakası olmadığı söyleniyor. Gerçek sebebin onun Osmanlı Bankası'nın mümessili ve İstanbul sermayesinin adamı olmasıydı. Yani İş Bankası'nın kuruluşuyla artık İstanbul sermayesi tarihe karışmıştır. Bu ise artık yeni rejimin güçlenmesi yolunda çok güçlü bir adımdır. Yani saltanatın kaldırmasından daha güçlü.
Ekonomi olmadan, ekonomide sağlam durmadan ya da ekonomide söz sahibi olmadan aslında hayal edilenleri gerçekleştirmek de çok mümkün
tabii,
değildir.
Tabii ekonomide sağlamlık diye bir şey yok. Yani Ankara'nın nesi var ayrı mesele ama tabii ekonomi elinizde olmadığı müddetçe ekonomik girdileri, ekonomi politikasını siz tespit etmediğiniz müddetçe ayakta duramazsınız. Bunu zaten bu bankanın kuruluşundan bir sene önce yapılan İzmir İktisat Kongresi gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal her ne kadar altı prensibinden birisi devletçilik olsa da aslında liberal bir politikacıydı. İngiltere'ye kendisini yakın hissediyordu. Etrafındakilerin hemen hepsi Almanya'ya kendini yakın hissediyordu. Ve Alman pozitivizminin ve Alman devletçiliğinin tesirindeydiler. Bu ikisinin arasında bir yol takip etmiştir Mustafa Kemal. Yani bir yandan liberal bir yandan devletçi. Devletçilere de bir taraftan göz kırpmış. Liberallere bir taraftan göz kırparak yeni rejimi sağlamlaştırmıştır.
Zaten böyle bir düşüncesi olmasa bir bankanın kurulması, ona ön ayak olmak hatta sermayedar olmak gibi bir çalışma içinde olmazdı. Şimdi sözünü ettiğimiz dönem aslında devletin kurulduğu ve ekonomik olarak da bir gücünün olmadığı dönem. Peki İş Bankası'nı kurmak için ihtiyaç duyulan para nereden elde edildi?
Ekonomik gücü var da bu gücü paraya dönüştürme imkanı yok. Yani harpten çıkmışsınız.
Tabii elbette. Yoksa Türkiye'ye baktığınız zaman.
Pek çok fabrikalarınız var, limanlarınız var ama yani savaş yeni bitmiş. Bir de savaştan sonra bir sosyal transformasyon yaşandı. Yani bu ekonomi mesela eski rejimin adamlarının elindeydi veya gayrimüslimlerin elindeydi veya ecnebilerin elindeydi. Siz bunları kendi elinize almak istiyorsunuz ve bir geçiş devresi yaşadı. Onun için paraya dönüştürülebilecek durumda değildi ekonominiz. Yoksa ekonomi var, ziraat var o zamanın şartlarında. O zaman bir birikim para olması lazım. Bu birikim neredeydi? Şimdi Ankara Hareketi'nin elinde normal gündelik bir devletin cari harcamalarını karşılayacak para var. Ufak tefek vergiler, kiralar falan ama bedeller ama esas böyle bir hareketi organize edebilecek para çok enteresan bir yerden gelmiştir. Birinci Cihan Harbi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesi ve Mondros Mütarekesi imzalanması üzerine Anadolu'nun biliyorsunuz pek çok Müslüman toprakları kaybedildi. Suriye, Irak, Arabistan, Yemen, Mısır elden çıktı. Kıbrıs elden çıktı. Bir tek Anadolu kaldı. Anadolu'nun da paylaşılacağı veya parçalanacağı ihtimalini ortaya çıkınca Hindistan Müslümanlar entelektüel Müslümanlardır. Yaklaşık 1858'den beri işgal altında, İngiliz işgali altında yani bir 60 senedir işgal altındalar. Ve bunlar gerek mezhep birliği gerek başka sebeplerle Anadolu'ya, halifeliğe çok bağlılar. Ve İngilizlerden kendilerini kurtarabilecek tek gücün Anadolu, halifelik, Osmanlı olduğunu düşünüyorlar. Bu tarihin getirdiği bir bağlantı. Ve Anadolu'nun Osmanlı Devleti'nin parçalanma ihtimali bunları fevkalade infiale sevk etmiştir. Ve 1919 senesinde bir hilafet komitesi kuruldu. Bu hilafet komitesi Bombay'da Anadolu'da hilafetin korunması ve kurtarılması için lazım gelen diplomatik, sosyal ve ekonomik çabaların gösterilmesi merkezindeydi. Çotani adında meşhur bir Hindistanlı iş adamı bunun başına geçti. Çünkü para da lazım bu iş için. Çeşitli toplantılar yaptı ve bu toplantıları yaparken legal olarak hareket etti. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Yani İngilizlere rağmen yapmadı. İngilizler bu toplantılara göz yumdular.
Neden? Şimdi tam neden onu sormaya hazırlanıyordu.
Neden göz yumdular? Şimdi birincisi Hindistan Müslümanlarını bu hususta baskı altına alarak irite etmek istemediler. Çünkü hassas bir coğrafya, bir yandan savaş var. İngiliz askerleri her yerde savaş yapıyor. Ciddi bir ekonomik zaaf var. Bir de Hindistan'da problem çıkartmak istemedikleri için bunların bu gibi taleplerini başta hoş görmüşlerdir. Nasıl olsa bizim kontrolümüzde haddi aştırmayız. Yani belli bir yere kadar biz bunu hoş görürüz. Çünkü hoş görmediğiniz zaman bu karşınıza Hindistan Müslümanlarını da almanız demektir.
Kontrolden çıkmalarını evet. istemediler.
İkincisi, o zaman bunlar illegal bir şekilde bu işi yürütürler. İllegal bir şekilde yürüttüğü zaman da hiç kontrol edemezsiniz. Üçüncüsü, çok absürt olmakla beraber biraz akla yatkın. Zaten biz Ankara hareketini de kontrol altında tutuyoruz. Yani İstanbul kontrolümüzde olduğu gibi Ankara da kontrolümüzde. Ankara yenilirse İstanbul elimizde. İstanbul yenilirse Ankara kontrolümüzde. Yani bizim istemediğimiz bir şey Ankara Anadolu'da olamaz. Çünkü yenilmiş bir devlet. Lozan Anlaşması imzalanacak. Lozan'da biz onlara şartları dikte ettireceğiz. Bize rağmen Anadolu'daki hükümet bir politika yürütemez. İngilizlerin klasik siyaseti budur. Bekle gör. İki tarafı birbirine düşürür. Galip gelenin de.
Aslında ikisini de destekliyor gibi.
İkisi de destekler gözüküyor. Hangisi galip gelirse onun yanında yer alır. O zaman sizin Ankara'ya yardım etmenizin bizim için hiçbir mahsuru yok. İngilizler zaten doğrudan Ankara'yla bir muharebe içinde değiller.
Zaten Hindistan'daki Müslümanları destekleyerek aslında kendi tavırlarının da Ankara'dan yana olduklarını
gösterdiler. Gösterdiler. Yani bunun hilafını söylemek abes kaçıyor. Kaldı ki Ankara hareketini, yani milli mücadeleyi yakından bilenler İngiltere'nin Ankara'nın önündeki pek çok engelleri de kaldırdığını biliyoruz. Yani isterlerse Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'u terk etmesine mani olabilirler, Samsun'a çıkmasına mani olabilirler, Anadolu'daki konferanslara katılmasına mani olabilirler. Bu İngilizler için hiç zor değil. Merzifon'da birliği olan, Bolu'da birliği olan bir kuvvetin Ankara'yı işgal edip İstanbul'da meclisi dağıttığı gibi Ankara'daki meclisi dağıtması, elebaşlarını tutuklaması, öldürmesi, asması hiç zor değildi. Bunların hiçbirisini yapmadı. Hatta Mustafa Kemal Paşa'nın bir telgrafı var. Lütfen Bolu ve Merzifon'daki askerlerinizi çeker misiniz? Yani rahatsız oluyoruz Ankara'da. Hay hay dediler ve çektiler. Çektiler. Bu İngiliz'in öteden beri yaptığı bir siyasettir. Yunan'a Anadolu'ya saldırtıyorsunuz. Kendi düşmanlığınızı ikinci plana atıyorsunuz. Yunan düşman oluyor. Yunan'ı desteklemiyorsunuz. Yunan galip gelse zaten yapacak bir şey yok. Yunan yenilirse zaten siz Ankara'yı kolaylık gösterdiğiniz için zaten bu sonraki hareketlerde bunu gösteriyor. Onun için Hindistan'daki hilafet hareketinin Anadolu tarafında bir takım teşebbüslerde bulunması Hindistan'daki İngiliz idaresini hiç rahatsız etmemiş. Bunlarla bizzat görüşmüşler. Hatta buradan bir heyet İngiltere'ye gitti. Londra'da Lord George'la görüştü. Ve Lord George bunlara hüsnü kabul gösterdi. Düşünün, bir taraftan Ankara'yla zıt gibi görünen liberal hükümetin başbakanı Lord George Londra'ya gelen hilafet komitesini hüsnü kabulle karşıladı. Bunlar enteresan, belki de daha fazla tetkikat yapılması gereken meselelerdir. Şimdi burada bizi yakından emniyet alakadar eden mevzu Hindistan'daki hilafet komitesinin arasında topladığı para. Şimdi diyeceksiniz ki siz tabii Hindistan'ı İngilizler işgal etti, buradaki Müslümanların çok zor durumda olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, burası bir Doğu Türkistan değil. Oradaki Müslümanlar her zaman zengin idiler. Çünkü İngilizler işgal etmeden önce Hindistan'ı Türk Müslüman Türkler idare ediyordu. Ve ekonomi bunların elindeydi. Çok zengin tüccarlar vardı burada. Bu zengin tüccarlar, ki Çotani de bunlardan birisidir, hilafet komitesinin reisi. Onun için tertipledikleri kampanyalarda zengininden fakirinden Hindistan kıtasındaki, burada kastettiğim Pakistan, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, dört devlet, bugünkü dört devletin olduğu yeri ve Sri Lanka, burayı kastediyoruz. Buradaki Müslümanlar arasındaki faaliyetlerinde epey bir para topladılar. Topladıkları para 330 bin sterlindir. Sterlin o zaman altın paraydı.
Altın sterlin.
Altın paraydı ve yaklaşık 6,5-7 Osmanlı lirasına tekabül ediyordu. Güçlü bir paraydı yani. Güçlü bir paraydı. Ve bu parayı Anadolu'ya gönderdiler. Ankara'ya peyderpey gönderdiler. Hatta bu paranın gönderilmesi 1923-24'lere kadar devam etti. Kızılay namında gönderiliyor bu para.
Yani Hilal kabul eden Kızılay mı?
Çünkü işgal, savaş kaideleri sebebiyle mesela İstanbul'da para toplanıyor Kızılay namına. şey, bu işgal kuvvetleri buna müsaade ediyor. Mesela bir şey kursa, biz Ankara'ya yardım edeceğiz diye bir para kampanyaysanız belki buna müsaade etmeyecekler. Ama Hilal-i Ahmer adına toplanıyor bunlar. Şey, buna müsait, milletler arası savaş hukuku. Bu toplanan paralar da Ankara'ya intikal ettirmiştir. Hanedan buraya çok yardım etmiştir. Padişah, şehzade, hanımları, Veliaht, Abdülmecid Efendi, Sultan Vahidettin, bu Hilal-i Ahmer'e 2500 lira mesela, Sultan Vahidettin'in hanımlarının 500 lira para yardımları var. Bunlar hep Ankara'ya gitti.
Ankara'ya Kurtuluş Savaşı'nı desteklemek için.
Bunlar vesikalar hep elimizdedir yani, dedikodudan ibaret değil.
Yani aslında Ankara hareketinin kadar, hep konuştuğumuz o İstanbul tarafından da destekleniyor olması ya da Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal henüz soyadını almış değil, Mustafa Kemal Paşa'nın destekleniyor olmasını gösteren belgeler
bunlar. Evet, bu nakdi yardımlar. Bunun dışında tabii gene Sultan Vahidettin'in ön ayak olması veya en azından onun göz yummasıyla ve İngilizlerin göz yummasıyla İstanbul'daki cephanelerde bulunan Osmanlı ordusuna ait pek çok silahların, biliyorsunuz, Kayışkılar tarafından gerek Mudanya Körfezi gerek İnebolu vasıtasıyla Anadolu'ya intikali var. Siz zannediyor musunuz ki İngilizler bundan gafiller, bunu görmüyorlar, buna mani olamazlar? Olabilirler, müsamaha ediyorlar. İstanbul hareketi Ankara'da belki hoşlanmıyor Mustafa Kemal'den. Ankara'da yeni böyle bir hareketten hoşlanmıyor. Onlar kendi otoritelerini ileride sarsacağını ve belki yeni bir devlet kuracağını hissetmiş gibi belki hoşlanmıyorlar. Ama neticede ortada bir mücadele olduğu için, yani hani evet bu politik olarak hoşlanmıyoruz ama neticede bir ölüm kalım mücadelesi var diyerek nakdi ve aynı yardımda devam etmişlerdir.
Anadolu'daki mücadelenin bir ölüm kalım mücadelesi olduğu
düşünmüşler. Ve bu hadiseler ilmi çalışmalarla da ispatlanmıştır. İstanbul'un Ankara'ya olan yardımları, yani politik olarak belki bazı zamanlarda ters düşmüşler ama ekseri iyi olmuşlar. Biliyorsunuz İstanbul hep Ankara'ya müsamaha ile bakan Tevfik Paşa gibi, Salih Paşa gibi, Ali Rıza Paşa gibi sadrazamları başa getirmiş. Ancak çok kritik zamanlarda Ferit Paşa'yı getirmiş ama Ferit Paşa mesela hiçbir zaman bir yıl bile durmamış başta. İstisna bunlar, hep çok bilmez insanlar İstanbul'da Damat Ferit Paşa'yı hatırlarlar ama diğerler Tevfik Paşa en uzun kalanıdır. Ali Rıza Paşa keza öyle, Salih Paşa, bunlar hep Anadolu'yla iyi ilişkiler içinde olanlar. Şimdi bu bir yana Hindistan Müslümanlarının yolladığı 350 bin sterlinin 122 bin sterlini doğrudan Mustafa Kemal'in adına gönderilmiştir. Halifeliğin korunması için tahsisat-ı mesture, yani rahat hareket edebilmesi için, kullanması için gönderilmiştir.
Halifeliğin gönderilme korunması sebebi, cümlesi geçiyor değil
halifenin,
mi?
Halifenin bu paranın gönderildiğine dair yazışmaların hepsinde hilafetin muhafazası, kurtarılması, emperyalistlerin elinden kurtarılması için bu paranın gönderildiği söyleniyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın zaten hilafet komitesine yazmış olduğu birkaç mektupta da hilafet-i mukaddesenin korunması için gönderilmiş olan para gereken yerde
kabul ediyor,
kullanılacaktır.
Kendi ifadesiyle.
Evet, diye bir beyanlar elimizde, bu vesikalar mevcuttur. Tabii bu paranın beşte üçü bir şekilde kullanılmıştır hükümet tarafından ama beşte ikisi Mustafa Kemal Paşa'nın hesabına yatırılmıştır.
Beşte üçü devlet işleri için kullanılmış. Evet. Beşte ikisi
Mustafa Kemal Paşa'nın şahsi hesabına yatırılmıştır. O zaman İttihat-ı Milli Bankası diye bir banka var. İttihat ve Terakki Hareketi Partisi kurdu bunu. Aynı endişeleri onlar da taşıyorlardı muhtemelen. Osmanlı Bankası'na karşı elimizde bir de milli banka olsun diye. Bu itibarı milli bankası güçlü bir bankaydı. Daha sonra hatta İttihat ve Terakki kendini feshedince Afyonkarahisar Bankası olmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu bankaya da el koydu. Bu banka tabii İttihat ve Terakkicilerin finans olarak desteklendiği bir bankaydı. Şimdi insanlar yadırgayabilir, İttihat ve Terakki mi kalmış, 1918'de yıkılmış. Antır parantez şunu söylemek istiyorum dinleyicilerimize. İttihat ve Terakki çok güçlü olarak hala mevcudiyetini devam ediyor. 1918'de kendisini feshetti. Elebaşıları yurt dışına kaçtılar. Fakat en parlak elebaşı olan Enver Paşa Türkistan'da tekrar Anadolu'ya dönmeyi ve iktidarı tekrar ele almayı bekliyor. İttihat ve Terakkiciler tekrar iktidarı ele geçireceği günleri bekliyorlar. Anadolu'daki müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin hepsi iddiatçıdır. Ve Ankara hükümetinin kahir ekseriyeti İttihat ve Terakki mensubudur. Malta'ya sürülen iddiaçılar bile İngilizler tarafından serbest bırakılarak Ankara'ya gelmişlerdir. Ve İstanbul'un ve herkesin nazarında Ankara hareketi bir neo iddiaçı, yeni iddiaçı bir harekettir. Ve herkes Mustafa Kemal Paşa'ya kerhen destek vermektedir. Geçici olarak Enver Paşa gelene kadar.
Onların kafasındaki isim.
Nötr bir kişi. Zafer kazanılır, Enver Paşa gelecek ama Mustafa Kemal Paşa kararlıdır Enver Paşa'yı tekrar buraya getirmemek hususunda. Ve zaten Enver Paşa Sakarya Harbi'nden sonra Anadolu'ya gelmekteki ümidini birkaç kere gelmek istemiş, kabul edilmemiştir Anadolu'ya. Batum'dan geri dönmüştür. Ümidini kesince tekrar Tacikistan'a döndü ve Tacikistan'da bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü ve böylece Mustafa Kemal Paşa rahat etti. Hatta bazılarına göre Enver Paşa Ankara hükümetinin bilgisi dahilinde İngilizler tarafından bir suikaste öldürülmüştür. Öldüren Ermeni, her şey gayet usulüne uygun şekilde yapılmış. Hiç kimse bunun hakkında İngiltere'nin olduğunu ve Ankara'nın bilgisi dahilinde olduğunu düşünmez. Ermeni normalde öldürür Enver Paşa'yı intikam sahibiyle, tehcir
geçmiş
sebebiyle.
Sebebiyle.
Evet. Ve bu sebeple iddiaçılar her zaman güçlüydüler. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer aldılar büyük çoğunlukta. Ama ağababaları almadılar. Almayanlar 1925'te İzmir suikastı vesilesiyle tasfiye edildiler. Kara Kemaller, İsmail Can Bolatlar efendim ve Cavit Beyler, ki bunlar vaktiyle Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakınlarıydı, tasfiye edildiler. İstanbul'dan Ankara'ya silah gönderen Karakol Cemiyeti ve MİM grubu da yine bir iddiatçı harekettir. Çünkü Enver Paşa gitmeden önce bu hareketi kurmuştu. Hadiseyi, mücadeleyi Anadolu'ya taşıyalım ve Anadolu'da mücadele ederek iktidarı tekrar ele geçirelim demişti. Yani Ankara hareketi Mustafa Kemal Paşa'nın örgütlediği bir hareket değildir. İddiatçıların örgütlediği bir harekettir. Mustafa Kemal Paşa o İstanbul'un desteğiyle bu hareketin başına geçmiştir. Bunu böyle bilmek lazım. Ama tabii Kemalist tarih söylemine göre böyle değil. İslamcılara sorarsanız hayır, hiç alakası yok. Sultan Vahidettin kurdu. Hayır, Anadolu hareketini örgütleyen iddiaçılardır. Sultan Vahidettin bu hadiseden bir koz elde etmeyi umdu. Hiç savaşmayı falan ummadı o. Hiç. Koz elde edelim, iyi bir barış anlaşması yapıp şu savaştan hayırlısıyla kurtulalım. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın politikası ve maksadı bambaşkaydı.
Kısa bir aradan sonra tekrar gelen para, bu paranın nasıl değerlendirildiği, evet, İş Bankası'nın nasıl kurulduğu ve sonrasında Atatürk'ün mirası olarak bugüne nasıl gelindiğini konuşacağız.
Hay hay.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İş Bankası'nı konuşuyoruz. Aslında biraz da o dönemin hem siyasi yapısını hem ekonomik yapısını konuşuyoruz. Çünkü İş Bankası'na kurulması aslında Anadolu'daki dengelerin de, ekonomik dengelerin de değişmesi, evet, anlamına geliyordu. İş Bankası'nı kurmak için ihtiyaç duyulan para, Türkiye ekonomisi olmasına rağmen ihtiyaç duyulan sıcak para, Hintli Müslümanların, o coğrafyadaki Müslümanların zengin, fakir, evet, bütçesine göre yaptıkları desteklerle kurulan bir komite aracılığıyla, hatta Kızılay aracılığıyla,
evet,
Türkiye'ye getirildi.
Resmen Kızılay, Hilal Ahmer, evet.
Bir kısmı Rusya üzerinden, evet, Moskova üzerinden geldi.
O Türkistan Müslümanlarının yardımı Rusya üzerinden geldi. Rusya bunun yarısını tevkif etti, elinde tuttu. Silah olarak Anadolu'ya verdi. Dolayısıyla Ankara hareketini Rus Müslümanlarının paralarıyla Rusya silah olarak destekledi. Şimdi bunda tabii
kendi silahını satmış oldu yani.
Kendi silahı, evet, satmış oldu. Bunun da karşılığında bir takım tavizler elde etti. Ankara hükümetini emperyalist olarak gördüğü Avrupa'dan uzak tutmak, Bolşevikliğin burada yeşermesine izin vermek kaydıyla ve nitekim Mustafa Kemal Türkiye'de Komünist Partisi'nin kurulmasına destek verdi. Bolşevikliğin yayılmasına destek verdi. O zamanlar öyle icap ediyordu. Bu para da Türkistan Müslümanlarının çoğu, hepsi değil ama çoğu Türkistan Müslümanlarının yardımı, yani Rus hakimiyetindeki kısımdan geldi. Ama onu nakdi olarak verdi Ruslar. Hepsini de değil, bir kısmını tevkif ettiler borçlara mukabil. Vaktinizde bize borcunuz var, birazını alıyoruz. Bu Hindistan Müslümanlarının parası ayrı bir vasıtaydı. Hilal Ahmer üzerinden geldi. Tek yardımlar bu değil. Mesela o zamanlar Amerika'ya gitti bir heyet. Amerika'ya gittiler ve şehit çocukları için yardım topladılar Amerika'daki Müslümanlardan ve Türklerden. Bunun hatıraları var. Cami Bey'in hatıralarında var. Tabii o parayı şehitlerin çocuklarına vermediler. Ankara'da savaş var. Yani ama deseniz ki biz Ankara için para topluyoruz, vermezler. Şehitlerin çocukları için topluyoruz derseniz daha bir
sosyal bir sebep üretmişler, evet, zannediyorum. Kabul görecek bir
tabii
sebep.
Tabii bunlar da toplu. Yani Ankara'nın gelir kaynağı sadece bunlar değil. Güney Afrika'daki Müslümanlar para toplamış, göndermişler. Yani çeşitli
ama savaşı desteklemek savaşı için desteklemek gelmiş ve sonuçta, evet, savaş, evet, için kullanılmış.
Kullanılmış veya kullanılmamış, orasını biz bilmiyoruz. Ama burada mesele olan bu Hint Müslümanların gönderdiği paranın beşte ikisiyle ne yapıldı? Evet. O Mustafa Kemal Paşa'nın hesabına yatırılan paranın yarıdan fazlasıyla Mustafa Kemal Paşa İş Bankası'nı kurmuş.
122 bin sterlinden bahsediyorsun.
Bu 122 bin sterlinin 250 bin lira, yani yaklaşık yarısıdır. Çünkü 6 lira dedim ya, yarıdan biraz fazladır. Bu banka kuruldu ve Mustafa Kemal Paşa etrafındaki zenginlerin hepsinin İş Bankası hissesi satın almasını emretti. Artık Ankara ile hareket iş yapmak mecburiyetinde kalan bütün az da olsa iş adamları İş Bankası'nda tüccarlar hisse senedi almak mecburiyetindeler. Burada hisse senedi almayan ve hesabı olmayan tüccarlara ticaret, ihracat, ithalat izni verilmedi. İç ve dış ticaret izni verilmedi. Bunun dışında bürokratların da buraya ortak olmasını istedi. Bir kısmı para vererek, bir kısmı para vermeyerek buraya ortak oldu.
Para vermeden nasıl ortak olundu?
Hisse senedi veriliyor. Yani bu parayı ya Mustafa Kemal Paşa kendisi karşılıyor, ya hazineden karşılanıyor. Veya bir formül bulunuyor. Yani neticede söz dinleyen adamlar hissedar olması lazım orada.
Onlara da bir güç oluşturuluyor tabii,
bu arada. Tabii güç oluşturuluyor. Zaten mesela Halide Edip'in bu Mustafa Kemal Paşa ile ters düşmesinin sebebi budur. Yani bu para bunun için geldi. Siz bunu yaparak bir kere bir infiale sebebiyet veriyorsunuz ve yeni bir zengin kesim meydana getiriyorsunuz dedi. Halide Edip Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Yani Ankara Hareketi'nin en büyük destekçilerinin o idamla muhakeme edilmeyi bile göze alarak gelen kocasıyla beraber yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Mesela İsmail Cem o zaman der ki, Fahri Rıfkı bu işi anlatıyor Çankaya'da, diyor ki yani bu diyor bürokrat parti bankasıdır. Bütün bürokratlar burada hisse sahibiydi. Dolayısıyla ekonomi ve bürokrasi bir arada idi. Yeni devletin rengini de gösteriyor bu. Yani niçin bu banka kurulduğunu da gösteriyor. Yani ekonomiye yön vermek, ekonomi politikası yön vermek. İsmail Cem mutlu azınlık, ki İsmail Cem biliyorsunuz CHP'den gelmiş Marksist bir politikacıdır. Yani sosyalist bir politikacıdır. Fakat Türkiye'nin Geri Kalmışlığının Tarihi adıyla bir kitabı var. Mükemmel bir kitaptır. Herkesin okuması icap eden bir kitaptır. Orada İsmail Cem enteresan tespitlerinden bir tanesi de budur. Yani İş Bankası mutlu bir azınlık için kurulmuş bir partidir. Yani o da bankadır. O da CHP'ye gönül vermiş, Ankara Hareketi'ne gönül vermiş olanların bir nevi mükafatlandırılmasıdır.
Yani aslında bu kadar politika, emek vermiş insanları.
Zaten şöyle bir durum da var, yani o zamanki Ankara'yı düşünürseniz veya Türkiye yeni kurulan ülkeyi düşünürseniz, buradaki pek çok paranın kıymetli, arazinin ucuz olduğu zamanlarda Ankara Hareketi'ne gönül verenler, ki bunların hemen hepsi fakir ailelerin çocuklarıydı, bilhassa arsa sahibi olarak çok zengin olmuşlardı. Mesela Ankara'da bu yeni rejimin bürokratları bedava arsalarla veya çok ucuz arsalar alarak, maliyeyle de, bir de sürgün edilen Ermenilerin veya sürgün edilen eski rejim adamlarının mallarını, hanedan mallarını el koymak suretiyle çok zengin olmuşlardır. Yani artık zengin kadro değişiyor.
Boş arazi de çok, yani sonuçta devletin boş elinde vermiş de olabilir.
Ama çoğu budur. Mesela pek çok yerde Ermenilerden kalma mallar hazineye intikal etti, maliye. Maliye bunları çok ucuz bedelle, yani böyle sembolik bedellerle o zamanki bürokratlara devretmiştir. Yani hemen hemen o zamanki bürokratlar da bu Ermeni mallarından nasip sahibi olmayan, mesela Atatürk'ün 81 vilayette evi vardır. Bunların çoğu Ermeni evleridir. Çankaya Köşkü de böyledir. İstanbul Ankara'daki Çankaya Köşkü de bağ evi, bir Ermeni'nin bağ evidir. Tehcir edilmiş, sürgün edilmiş bir Ermeni'nin bağ evidir.
Maliye, bunları şimdi geri dönüp hak sahiplerinin...
O zaman kanun çıkarıldı zaten. Ermenilerin mallarına el konuldu ve karşılığında onlara Suriye'de yer verileceği söylendi ama verilmedi. Çoğu öldüler zaten. Yani bu bir Lozan Anlaşması'nda da Ermenilere geri döndükleri zaman hak iddia ederlerse mallarına karşılık mal veya tazminat verileceği öngörüldü. Fakat bir sene içinde tabii pek fazla kişi müracaat etmedi veya edemedi. Bir sene müddet verildi. Onun için şimdi mesela Ermenilere biz bu yapılanları tanırsak, sosyal camiada böyle bir algı var, bizden tazminat isterler endişesi yersiz. Bir kere Lozan Anlaşması bu şeyin önünü kapatıyor, tazminatın, toprak talebinin de önünü kapatıyor. Şimdi İş Bankası'nın kurulmasıyla tabii Ankara'nın ciddi bir ekonomik güç elde ettiğini görüyoruz. Bu güç tabii Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında, aynı zamanda CHP'nin ve Ankara'nın ekonomik hayatı yönlendirmesi demektir. Bu tabii dediğim gibi Halide Edip başta olmak üzere Atatürk muhaliflerinin devamlı dile getirdiği bir infialdir. Hasan Rıza Soyak, Gazi Mustafa Kemal'in yaveri, hatıralarında diyor ki evet diyor, doğru diyor. Yani bu diyor para diyor, Hint Müslümanlarının gönderdiği paradır. Yani birinci el kaynak onu itiraf ediyor. Ama diyor yani onu diyor zaten Mustafa Kemal'e gönderdiler. Ne yaparsan yap dediler diyor. Onun için o da o banka kurdu. Bundan tabii ne olabilir diyor. Ama tabii devlet bankası değil, neticede banka kurdu ama kendisi burada hissedar. Bu bir. İkincisi
yani özel
de,
banka mıdır statü olarak?
Özel bankadır statü olarak, özel bankadır. Ve de şu var, yani Hint Müslümanlarının bunu gönderme sebebi hilafetin muhafazasıdır. Hilafetin kaldırılmasıyla bu biraz bir ironi teşkil ediyor.
Evet, o dönemde tabii bunun iade edilmesi ya da başka yerlerde tabii kullanılması
belki mümkün değil ama evet, yani o zaman hilafeti muhafaza etmek icap ediyor. Bu tabii Hint Müslümanlarının da ciddi bir infiale sevk etmiştir. Yani Hint Müslümanları da
orada da tepki oluştu.
Tepki oluşmuştu. Bazı gazetelerde mesela halifeliğin kaldırılması üzerine yazılan yazılarda buna işaret vardır. Şimdi İş Bankası'nın kuruluşu bu. Tabii
bunun dışında da aslında yani bu paranın dışında paranın işletilmesiyle ortaya çıkan gelirlerin de yine CHP'ye hazine tarafından verildiğini görüyoruz.
İş Bankası tamam Atatürk'ün bankasıdır. Onun hissedar olduğu bir bankadır. İçinde çeşitli
ne kadar hissesi var?
%28. %28 hisse vardır. Bunun bugün de öyledir. %28 CHP hisse CHP'nin %40 kadarı muzam sandık derler. Yani oranın çalışanlarının dır. Geri kalanı da halka arz edilmiştir. Yani 40-70 yaklaşık 31 kadarı da halka arz edilmiştir. Bu İş Bankası hisselerinin. Ama esas tabii İş Bankası idare o muzam sandıktır. İş Bankası çalışanlarıdır. Onlar da tabii eski CHP bürokratları geleneğinden geldiği için İş Bankası idaresinde ciddi bir CHP tesiri vardır.
Yönetimde de zaten değil mi kendi temsilleri var. Evet, onun dışında da zaten alttan gelenler yani o %40'lık dilimden gelenler de aynı ekolden
tabii,
gelen
tabii,
insanlar.
Tabii tabii ciddi bir orada da bir CHP tesiri mevzubahistir. Şimdi
aslında sözü kesin ama normalde kabul etmek lazım. Çünkü hani bugün tartıştığımız şu yönetim kurulu yani İş Bankası için oluşturulan bu yönetim temelleri 1920'lerden 1937'den almış ve bugüne kadar böyle gelmiş.
Gayet tabii.
Evet, şu andaki gayet, durum tabii, açısından bakıldığında gayet, tabii, şaşılacak bir şey yok gibi
yok,
görünüyor.
Evet yok. Hele ki İttihat ve Terakki'nin bankasına da el konulmuş. Yani oradan da ciddi bir para geldi. İttihat-ı Milli Bankası'na el konuldu. Mesela bu gayri kanuni bir el koyuştur. Ve kasasında ne kadar para varsa aldılar ve hissedarlara hiçbir şey vermediler. Hissedarlar davalı şu anda.
Yani o da devam ediyor
Milli
değil mi?
Bankası'nın hissedarları İş Bankası'na dava açtılar. Siz bizim bankamıza el koydunuz. Banka kasasındaki parayı el koydunuz. Hisselerimize el koydunuz. Biz bu bankanın hissedarlarını varisleriz diye. Düşünün 80-90 senelik bir dava devam ediyor.
Bu da sonuçlanmadı.
Sonuçlanmadı evet. Tabii bunlar biraz siyasi mahiyeti de olan davalardır.
Karar vermek de zor. Yani şu anda mesela karar verdiğinize geriye dönük aslında pek çok hak sahibi içinde dava açılmadan.
Bana birkaç kişi gösterdi mesela babalarının dedelerinin itibarı Milli Bankası hissetini gösterdi. Elinde var davalar. Ben tabii onlara bir hukuki yardım yapmadım. Fiili avukatlık yapmadığım için ama bunları gördüm ben yani.
Belgeler.
Belgeleri, senetleri ellerinde gördüm varislerin. Şimdi gelelim Atatürk'ün vasiyeti meselesine. Evet. Zaten işin ehemmiyetli kısmı da orada.
Kırılma noktası orası.
Şimdi bir kere Atatürk 1938'de hazırladığı vasiyetinde mal varlığını taksim ediyor. Diyor ki bütün mal varlığımı CHP'ye devrediyorum. Bunlardan diyor devrediyorum ama İş Bankası hisselerimi de. Kız kardeşime bir ev alınacak, şu kadar maaş verilecek. Atatürk'ün evlat edindiği kızlar var. Kızlara maaş verilecek. Sabiha Gökçen'e maaş verecek, bir ev alınacak. O da kızıdır.
Atatürk'ün kendi evleri var. Bunlardan birilerini vermek yerine hepsini devrediyor 37'de.
37'de. 38 başında. Daha öncedeki de var ama esas 38'dedir şey. İsmet İnönü'nün çocuklarının tahsil masrafları karşılanacak. Ve İş Bankası hisselerinin nemaları, geliri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılacaktır. Yani burada bir CHP bir vasiyeti yerine getirme memurudur aslında. Evet, İş Bankası hisseleri hepsi onun oluyor ama bunun karşılığında da bunlar yerine geliyor. Bunların hepsi öldüler. Hepsi bir tek Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu hisseleri kaldı. CHP dedi ben bunlara niye para vereyim dedi 12 Eylül'den önce. Bunlar şimdikiler dedi Atatürk'ün kurdukları değil ki dedi. Vermiyorum dedi. Bu parayı vermiyorum ben Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na. Atatürk'ün gününde 12 Eylül kapattı dedi. Bu yeni kurulanları ben kabul etmiyorum Atatürk'ün kurduğu olduğuna dedi. Ve bunun üzerine Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu dava açtı. 2004 yılı zannediyorum. Bu ve davayı kazandılar. Tekrar hisseler oraya Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu'na gidiyor. Şimdi Atatürk'ün tabii tek serveti bu değil. İş Bankası hisseleri değil. Atatürk'ün vefatında 1.700.000 lira kıymetinde bir serveti kaldı. Atatürk'ün 5-6 çiftliği vardı. Yalova'da, Dört Yolda, Silifke'de, Ankara'da. muazzam çiftlikleri vardı. Üzerlerinde fabrikalar, limanlar, iskeleler, otomobiller, traktörler, biçer döverler, bira fabrikası, şarap fabrikası, süt mandırası, peynir fabrikası, yani her şey olan şeyler, çiftlikler bunlar. Atatürk o zaman dünyanın en zengin liderlerinden, hatta Türkiye'nin en zengin insanı ve dünyanın en zengin insanlarından birisi. Aynı zamanda bir müteşebbis, bir sanayici. Yani tarlalarında ekimler yapılıyor, evet, çiftçiler çalışıyor.
Bir şirket gibi.
Şirketi var, evet. Hı-hı. Aynı Sultan Abdülhamit'e çok benziyor. Hı-hı. Sultan Abdülhamit'in nasıl hazine-i hassasında böyle bir şey varsa. Ondan sonra Anadolu'nun her yerinde alınıp ona hediye edilmiş evler var. Trabzon'dan tutun Diyarbakır'a kadar. Ve bunun dışında nakit parası var. Bankada yatılmış nakit parası var. Tabii bütün vasiyete bunlar giriyor. Şimdi Atatürk vefat etmeden evvel bu çiftliklerini hazineye satmak istedi. Ve bedelini Halk Partisi'ne bırakmak istedi. Fakat bu mümkün olmadı. Kolay bir şey değil. Millette para yok. Ve dolayısıyla bu çiftlikler millete kalmış oldu. Fakat Atatürk'ün tasavvuru şu. O zaman millet demek, CHP demek, devlet demek. Başka bir partinin olacağını, başka bir partinin iktidara geleceğini hiç düşünmediği için, CHP'ler de hiç düşünmediği için aslında milletine bırakıyor sözü. CHP'ye bırakıyor demektir. Kontrol CHP'dedir her zaman. Uzun yıllarda öyle olmuştur biliyorsunuz. Yani Atatürk'ün mirası uzun. Sonradan mesela kız kardeşi Makbule Hanım, Makbule Atadan 50'lere kadar yaşadı o. Dava açtı, dedi ki ben Atatürk'ün kız kardeşiyim. Benim bu çiftliklerden, evlerden hissem var dedi.
Fakat miras hukukuna göre.
Miras hukukuna göre mahkeme bunu reddetti. Çünkü Atatürk 1933'te bir kanun çıkartmıştı. Atatürk şeye dahil değil. Medeni kanunda normal vatandaşlara dahil değil. İstediğini yapabilir. Yani kişiye has kanun çıkarılamaz hukukta ama Atatürk'e ait böyle kanunlar vardı. Mesela evlatlık. Bekar bir kimse evlatlık alamaz medeni kanun. Ama Atatürk'ün çok sayıda evlatlığı vardır bekar olduğu halde. Bu sebeple bir şey alamadı. Şimdi bu hisselerin, şimdi diyeceksiniz ki Atatürk bu kadar serveti nereden yaptı? Sadece Hindistan'dan gelenlerin parasıyla değil. Yani Atatürk neticede fakir bir ailenin çocuğu, babası bir gümrük kolcusuydu. Yani hiçbir zaman servet sahibi olmamış. Sonra kereste ticaretine girmiş, iflas etmiş, kendini içkiye vermiş. Ve Atatürk daha çocukken vefat etmişti Ali Rıza Bey. Zübeyde Hanım'ın ailesi zengin değildi. Erkek kardeşi bir çiftliğin kahyasıydı. Onun için çocukluğunda hiçbir zaman serveti olmadı. Hatta bazı kongrelere emanet elbiselerle girdiği vakidir. Fakat Atatürk belli bir maaş aldı. Hiç masrafı olmadı. Yani garnizonlarda kaldı. Şey, yani bir ailesi yok. Bir para harcamadı. İkincisi Ankara'da hükümet başkanı olduktan sonra tabii hem aldığı maaş, o zaman 15 bin lira maaş alıyordu Cumhurbaşkanı 1928'de. 1750 Cumhuriyet altını ediyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın maaşı 55 bin liradır. 34 Cumhuriyet altını alıyor. Atatürk'ün maaşı da 1750 Cumhuriyet altına alınıyordu. 1928'de. Evet. Bu az bir para değil. Evet. Sonra mesela sadece Hint Müslümanların yolladığı 122 bin sterlin mi? 122 bin sterlin iyi bir para. 8 lira bir altın düşünün. Bir Cumhuriyet altını 8 Türk lirası o zaman. Mesela Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa vatandaş olmak için 900 bin lira ödedi Atatürk'e.
Şahsi
servetinden. Şahsi olarak Atatürk ödedi.
Atatürk'ün şahsi hesabını ödedi. Evet.
Abbas İlmi Paşa iddiaçıların zamanında İngiliz aleyhtarı olduğu için Mısır vatandaşlığından da Türk vatandaşlığına atılmıştı. Ve Avrupa'da yaşıyordu. Memleketine dönecek, dönemiyor. Mısır kabul etmiyor. Bu sefer Türkiye'ye döneyim bari dedi. Burada evi var, Hidiv kasrı falan. Onundur malum. Türkiye dedik sen vatandaş değilsin. Vatandaş olma için bize para ödemen lazım. 900 bin lira ödedi o zamanın parasıyla. Düşünün 8 liranın bir cumhuriyet altını ettiği zaman Mısır Hidivi'nin ödediği 900 bin liranın kaç cumhuriyet altını alacağını bu Atatürk'ün servetini teşkil etmiştir. Ve dediğim gibi Atatürk gibi karizmatik bir lider, bir kurucu kahramanın elbette ki yani her dediği olan devleti tek başına yöneten bir insanın bu kadar zengin olması yadırganmaz. Fakat muhalifleri her zaman Atatürk'ün zenginliğini dile getirmişlerdi. Gerek kendi zamanında gerek kendi zamanından sonra. Ve ilk defa Menderes hükümeti kurulduğu zaman İsmet İnönü devri sabık yapmayacaksınız. Yani bundan önceki iktidarın yaptıklarına dair hesap sormayacaksınız. İşte hukuka aykırıdır demeyeceksiniz. Bu şartla izin veriyorum demiştir. Ve biliyorsunuz Menderes hükümeti ilk çıkardığı kanun Atatürk'ü koruma kanunudur. Yani devir değişti artık CHP gitti biz Atatürk'e tenkit ederiz falan yok. Hala bu devam ediyor. Çünkü Celal Bayar gibi de pragmatik bir Kemalist Cumhurbaşkanı'dır. Evet. Fakat buna rağmen Menderes hükümeti hızını alamadı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin haksız kazançlarının hazineye intikaline dair bir kanun çıkartarak İş Bankası hisselerine el koydu. İş Bankası hisselerini hazineye devretti. Yani Atatürk bunları size babasının hayına vermedi. Siz o zaman iktidarda olduğunuz için verdi. Binaenaleyh biz bunları devlete alıyoruz dediler. Ve bu 27 Mayıs'ın en mühim sebeplerinden bir tanesidir. 27 Mayıs inkılabı darbesi olduktan sonra ilk yapılan iş CHP'nin hisselerinin iade edilmesi İyadesi. Oldu. İsmet İnönü başbakan yapılırken bu da iade edildi. 1980'de 12 Eylül darbesi bütün partileri kapattığı gibi CHP'yi de kapattı. CHP'nin hisseleri gene hazineye intikal etti. Ve bunu bir Cumhurbaşkanlığı sekreterliği yürütüyordu. Bu hisselerdeki tedbir ve tesfiyesini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yönetiyor. Oradan aldıkları. Türk Dil Kurumu da kapandı. Türk Tarih Kurumu da kapandı.
Para hazineye mi?
Para hazineye geçiyor. Ondan sonra Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu tekrar revize edilerek kuruldu. Normal bütçeye bağlandı. 1992 yılında CHP tekrar kuruldu. Referandum yapıldı ve siyasi yasaklılar, 12 Eylül'ün siyasi yasaklarına tekrar siyasete girme serbestisi getirdi. İşte Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş gelirken CHP tekrar kuruldu ve tekrar İş Bankası hisselerini geri aldılar. Ve 1992'den beri CHP hisseleri, İş Bankası hisseleri CHP'nin elindedir. Bu hisseleri dediğim gibi bir ara Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na ödemek istemedi. Hepsini kendi almak istedi fakat alamadı. Şimdi yanlış algı var. CHP'nin bu %28'lik hisseden bir karı yok. Yani İş Bankası'nın kar payı CHP'ye gitmiyor. Gelen kar payı olduğu gibi Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na gidiyor. Bu da ayrı bir sorgulanması gereken gibi şey. Bu kurum bu kadar parayı ne yapıyor? Bu da nitekim yakın zamanda böyle büyük bir yolsuzluk çıkmıştı Türk Tarih Kurumu'nda. Gazetelere çok fazla yansımadı ama yani başkanını yiyecek kadar, başkan suçluydu suçsuz da ayrı mesele. Başkan soruşturma açtığı için alındı falan dendi. Bilemiyoruz oralarını. Ciddi bir para. O bir tarafa kalsın. Yani Türk Dil Kurumu devletinse niye İş Bankası hisseleri oraya gidiyor? Sonra bu böyle. Bir problem. Şimdi İş Bankası'nın yönetim kurulunda 2-3 tane temsilcisi var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu da bu temsilcilerden vaktiyle bir tanesiydi. Dolayısıyla bankanın yönetiminde söz sahibidir. Ama karında söz sahibi değildir İş Bankası.
Bir kere yani bunu bilmek lazım. Yani oradan bir geliri yok.
Geliri yoktur. Olan gelir zaten Dil Kurumu ve Tarih Kurumu'na gidiyor. Şimdi peki bu bir güç mü? Bir güç tabii. Peki
siyasi... Yönetim kurumunda olmak sebebiyle bir maaşı.
Tabii maaşları var, huzurakları var ama 2-3 kişi. 3 kişi zaten. Ama tabii bir yönlendirmeleri var. Yani CHP gibi karizmatik bir partinin, Atatürk'ün partisinin, düşün Türkiye'deki partilerin yani en yaşlısı 15 yaşında, 20 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi 1920'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak kurulmuş parti az bir şey değil. Ciddi bir rol oynadığı düşünülüyor İş Bankası'nda. Bunu İş Bankası'nın ileri gelenleri söylüyor. Şimdi hükümetler niye böyle bir partinin İş Bankası'nda hissesi olsun? Olmasın, bunu devretsin diyorlar fakat hukuken bu mümkün değil. Bir kere el koyamazsınız. Müsaadele olur, hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Bir kanun çıkarabilirsiniz. Bankalar, partiler bankalarda hisse sahibi olamaz. Bu kanunun çıktığı, olamaz dediğiniz zaman da bu geriye yürümez. Yeni kurulan partiler olamaz veya şimdiden sonra olamazlar. Şu olabilir ancak, bu tarihte elinde banka hissesi bulunduran partiler, yani Cumhuriyet Halk Partisi, bu hisseleri devretmek mecburiyetindedirler. Bundan parayla devreder ve ciddi bir gelire kavuşur.
Sonuçta her halükarda
evet.
CHP açısından bakıldığında bir gelirden bahsediliyor.
Evet, yani bu devredilse de karlıdır, devredilmese de karlıdır. O zaman bunun şeyini soracaksınız. Bu nereden geldi bu para? Ya İş Bankası'nın
yani kuruluş amacına kadar gideceksiniz.
Size nereden geldi? Bunu bize Atatürk hediye etti. Peki Atatürk bunu nereden buldu? Hint Müslümanları gönderdi. Niye gönderdi? Hilafet. Hilafet nerede? Yok. O zaman bunun zaten gelişinde bir kullanılmış yanlış yere yönlendirilmiş. O zaman siz bunu baştan iptal edeceksiniz.
O da geriye dönük pek çok davayı da beraberinde getirir.
Bu da çok kolay bir şey değil. Hele Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey. Kolay bir şey değil.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.